Bir de şu vardı. Sperm babadan, yumurta da anneden geldiği için bu hücrelerin her biri yavruya kendi DNA'larını veriyordu. Ve böylece çocuk hem anneye hem de babaya benziyordu. Yeni bir yanıt bir kez daha yeni bir soru sormama neden oldu. İki hücre birleştiğinde ortaya çıkan yeni hücre, diğer hücrelerin iki katı kromozom içeriyordu. Yani iki kat daha fazla DNA'ya mı sahip oluyorlardı? Hayır. Bulduğum başka bir mektuptan bunun neden böyle olmadığını ve daha birçok şeyi öğrendim. Doktor Su'ya danışın. Sevgili Doktor Su, bir kız kardeşim olmasını gerçekten de çok istiyorum ama kardeşlerimin hepsi erkek. Anne ve babamın yeni bir bebeğe sahip olacaklarını öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım. Ama sonuçta karşıma bir erkek kardeş daha çıktı. Arkadaşım Sandra, çocuğun erkek mi yoksa kız mı olacağına babanın karar verdiğini söylüyor. Bu yüzden babama çok kızdım. Ama o, bunun kendi hatası olmadığını söyledi. Kime inanayım? Rumuz, kafası karışık. Sevgili kafası karışık. Sakın ola öfkeni babandan çıkarayım deme. Evet, çocuğun erkek mi yoksa kız mı olacağına karar verinin baba olduğu söylenebilir. Ama bu bilinçli olarak verilen bir karar değildir. Yani baba bu konuda herhangi bir belirleyiciliğe sahip değildir. Bunu sana açıklamaya çalışayım. Vücudumuzdaki hücrelerin her birinde DNA adı verilen kimyasal bir madde bulunur. Bizim erkek mi yoksa kız mı olacağımız konusundaki bilgileri DNA taşır. DNA kıvrılıp bükülerek kendisini kromozom adı verilen yapılar şeklinde gösterir. Hem erkekler hem de kadınlardaki her bir hücrede 46 tane kromozom bulunur. Hücrelerdeki bu kromozomlar eşleşerek 23 çift oluştururlar. Bu kromozomların ilk 22 çifti kadınlar ve erkeklerde aynıdır. Ancak 23. çift erkekler ve kadınlarda farklılık gösterir. Hücredeki kromozomlar dağınık bir şekilde bulunurlar. Ama bunları büyüklüklerine göre düzenlediğimizde çift olduklarını görebiliriz. Bir erkeğin hücrelerindeki 23. kromozom çifti X'e benzeyen bir kromozom ile Y'ye benzeyen bir kromozomdan oluşur. Bir kadının hücrelerindeki 23. kromozom çifti ise X'e benzeyen 2 kromozomdan oluşur. İnsanda 23 çift kromozom içermeyen tek hücre çeşidi cinsiyet eşey hücreleridir. Yani kadında bulunan yumurta hücreleri ve erkekte bulunan sperm hücreleri, bu hücrelerde eşleşmemiş 23 kromozom bulunur. Bu, diğer hücrelerde bulunan kromozom sayısının yarısıdır. Kadınların yumurta hücresindeki 23. kromozom her zaman X olacaktır. Ancak sperm hücresindeki 23. kromozom X veya Y olabilir. Erkeğin spermi ile kadının yumurtası bebek yapmak amacıyla birleşerek yeni bir hücre üretir. Sperm hücresindeki 23 kromozom ile yumurtadaki 23 kromozom birleşerek 46 kromozom, yani 23 çift kromozom içeren tek bir hücre oluşturur. Bu yeni hücre bebek oluşana değin kopyalama işlemiyle kendisini çoğaltır. 23. kromozom çifti 2X ise bebek kız olur. Ama 23. kromozom çifti 1X ve 1Y ise bebek erkek olur. Babana ait Y kromozomlu bir sperm hücresi annenin yumurta hücresiyle karıştı. Sperm ve yumurtanın bu birleşmesi erkek kardeşinin dünyaya gelmesine neden oldu. Ama annenin yumurtası babanın X kromozomlu sperm hücresiyle birleşseydi erkek değil kız kardeşin olurdu. Erkeğe ait 23. kromozom X veya Y olabilir. Ama kadına ait 23. kromozom her zaman X olduğu için yeni hücreden doğacak çocuğun kız mı yoksa erkek mi olacağını belirleyen erkeğin kromozomlarıdır. Demek ki senin durumunda yeni doğan kardeşinin erkek olmasını belirleyen babanın sperm hücresindeki Y kromozomu oldu. Ama baban istese bile bunu değiştiremezdi. Bu yüzden babana kızdığın için kendisinden özür dilemen gerektiği kanısındayım. Sağlık ve esenlik dileğiyle Doktor Su. Önemli bir nokta keşfetmiştim. Sharona'nın anne ve babasının cinsiyet hücreleri normal bir hücredeki kromozomların yarısını içeriyordu. İki cinsiyet hücresi birleştiği zaman ortaya çıkan yeni hücre tıpkı insanın diğer bütün hücreleri gibi 23 çift kromozom içeriyordu. Bu mektup aynı zamanda önemli bir gerçeği daha açıklıyordu. Dünyalı yaratıklar yaşamlarına tek bir hücre olarak başlıyorlardı. Sharona'nın anne ve babasının DNA'larını Sharona'nın her bir hücresine aktarmaları gerekmemişti. Tek bir hücre yapmak için bir sperm ve bir yumurta hücresi kullanmışlardı. Daha sonra bu tek hücre Sharona'yı oluşturmak için kopyalama işlemiyle kendisini defalarca çoğaltmıştı. Aniden aklıma bir soru takıldı. Önce canım sıkıldı, sonra kafam karıştı. Sonunda da tir tir titredim. Üstelik en kötü koşullarda bile sakin kalabilmekte övünürken. Sorun şuydu. İnsanların her bir hücresinde hem anneden hem babadan alınmış bilgi dizileri bulunuyordu. Yani iki eksiksiz bilgi dizisi tek bir hücrede bir araya geliyordu. Ama insanların her biri yalnızca tek bir çeneye, tek bir buruna ve tek bir saç rengine sahip oluyorlardı. Öyleyse neden fazladan bir bilgi dizisine ihtiyaç duyuluyordu? Hangi bilgi dizisinin uygun olduğuna nasıl karar veriliyordu? Bu soruları yanıtlamamı sağlayacak ipuçları bulmak için azimle çöplükteki gazete, dergi, kitap yanlarını karıştırırken bilinçsizce kendi kendime konuştuğumu fark ettim. Araştırma okulundaki eğitim günlerimden beri kullanmadığım bir sloganı tekrarlayıp duruyordum. Bulabileceğimi inanıyorum. Bulabileceğimi inanıyorum. Bulabileceğimi inanıyorum. Güneş batarken işime yarayacağını sandığım 3 sayfa bulmuştum. Bunlar kafama takılan soruyu tam olarak yanıtlamıyorlardı. Ama yine de dünyalı yaratıkların üremesi hakkında düşündüklerimi doğruluyorlardı. İlk ikisi şöyleydi. The Daily Times. Kral ve kraliçe prensin doğduğunu açıkladı. Kral ve kraliçe mutluluktan uçuyorlar. Bu sayfada yazılı olanlar bana çok anlamlı geldi. Tahmin ettiğim gibi babanın DNA'sı ve annenin DNA'sı yeni bir insanın oluşumunu belirleyen DNA'yı yapmak üzere birleşiyorlardı. Carson Bölge Gazetesi. Elmer Aston'ın atları Bingo ve Bessie, yavruları Bromley'nin doğduğunu açıkladılar. Bingo ve Bessie mutluluktan uçuyorlar. Bu sayfada yazılanlar da daha önce öğrendiklerimi doğruluyordu. Anne atın DNA'sı ile baba atın DNA'sı yeni bir atın oluşumunu olanaklı kılan DNA'yı yapmak üzere birleşiyorlardı. Ulusal Skandal Gazetesi. Hollywood yıldızı çift bir gergedan çocuk sahibi olduklarını açıkladılar. Hollywood yıldızı anne baba endişeliydi. İşte bu yazı büyük bir hayal kırıklığına uğramama neden oldu. İnsan bir babanın DNA'sı ve insan bir annenin DNA'sı, insan DNA'sı yapmak için birleşirler. Emma'nın babasının yazdığı mektuba göre, insan türünden bir erkek ve bir kadının DNA'ları, bir bebek gergedanın oluşumunu mümkün kılamazdı. Bu gergedan bebeğin öyküsü, önceden elde ettiğim bütün kanıtları çürütüyordu. Sharona'nın anne babasının yalnızca insan çocukları olmuştu. Doktor Su'ya mektup yazan kafası karışık kız çocuğunun ailesinde de yalnızca insanlar bulunuyordu. Elmer Aston'ın çiftliğindeki atların yavruları da attı. Bunun gibi akıl almaz bir haber gerçekten de kasaba çöplüğüne mi aitti? Bu yazının diğerlerinden farklı olması gerektiği sonucuna vardım. Yalnızca insanları güldürmek amacıyla yazılmış olmalıydı. İki insanın bir gergedan bebeğe sahip olmaları komik olsa gerek. Şimdi bunları düşünürken ben bile bir gülme krizine tutuluyorum. Bütün gece çamurun üzerinde sırt üstü yatıp yıldızları seyrettim ve ilk iki gün boyunca kaydettiğim aşamaları gözden geçirdim. Bulmacanın büyük bir bölümü çözülmüştü. Dünyalı yaratıkların görünüşlerini kuşaktan kuşağa nasıl aktardıklarını öğrenmiştim. Bih haklıydı. Bütün dünyalı yaratıkların hücreleri DNA içeriyordu. DNA, anne ve babalardan çocuklara aktarılıyordu. Ve dünyalı yaratıkların vücutlarını oluşturan bütün hücreler için DNA kopyaları üretiliyordu. Kilit nokta DNA'nın yapısıydı. DNA molekülü bükülmüş bir merdivene benziyordu. Kendisini şu şekilde açıyor ve kopyalıyordu. DNA molekülü açılıyor ve kopyalanarak çoğalıyor. DNA kendisini kopyalayarak çoğaldığı için yeni hücreler yaratılabiliyor ve böylece canlıların yaşaması ve büyümesi mümkün oluyor. DNA anne ve babalardan çocuklara aktarılıyor. Sharon'ın annesi yumurta anneden geliyor. Sharon'ın babası sperm babadan geliyor. Sharon'a annesinden ve babasından aldığı DNA'ları taşıyor. Yeni canlının DNA'sı anne ve babadan alınan DNA'lardan oluştuğu için doğan çocuğun görünüşü bazı açılardan anneye, bazı açılardan da babaya benziyor. Her canlı türü kendine özgü yumurta ve sperm hücrelerine sahip. Bu yüzden canlılar yavrulamak için kendi türleriyle çiftleşiyorlar ve doğan yavrular da anne ve babalarıyla aynı türden oluyor. DNA insanlarda 23 çiftlik kromozomlara bölünüyor. Kadının 23. kromozom çiftini oluşturan her iki kromozomun şekli de X'e benziyor. Buna karşın erkeğin 23. kromozom çiftini oluşturan iki kromozomdan biri X'e, diğeri ise Y'ye benziyor. Yeni hücrede Y şeklinde kromozom bulunursa doğacak çocuk erkek, eğer X şeklinde kromozom bulunursa doğacak çocuk kız oluyor. Ancak hala ortada yanıtlamam gereken önemli sorular vardı. DNA'nın canlıların görünüşünü nasıl belirlediği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Çocuğun anneye mi yoksa babaya mı benzeyeceğini nasıl karar verdiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. DNA'nın zaman boyunca dünya canlılarını nasıl değiştirdiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Kasaba çöplüğündeki yazıların neden böylesine iğrenç bir koku yaydığı konusunda hiçbir fikrim yoktu. İkinci bölüm. DNA insanların oldukları gibi olmalarını nasıl belirliyor? Üçüncü gün. Günün ağarmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçtim. DNA'nın dünya canlılarının görünüşlerini belirlediğini biliyordum. Bunu nasıl başardığını da öğrenmeliydim. Küçük bir molekül, bir burnun veya bir çenenin şeklini nasıl belirleyebilirdi? Çalışmalarım beni, tarihi arayışımın her aşamasında DNA ile ilişkilendirebileceğim yeni bir sözcüğe yöneltti. Saçınızın kıvırcık olmasını ister misiniz? Tabii kim istemez ki? Bigudilerden, spreylerden ve jölelerden bıktınız mı? Tabii kim bıkmadı ki? Saçınızı dolaşmış bir ip yumağına dönüştüren permalara bir servet harcadınız mı? Tabii kim harcamadı ki? Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtını verdiyseniz, kalıcılığını koruyan kıvırcık saçlara sahip olmanızı sağlayacak yeni ve büyüleyici bir işleme hazırsınız demektir. Öyleyse gerçekten kalıcı bir permaya hazırsınız demektir. Ve tabii kıvırcık saçlara sahip olmak için yetenekli uzmanlarımızdan randevu almaya hazırsınız demektir. Kıvırcık Gen Kliniği. Kliniğimize adım atar atmaz üstün yetenekli genetik uzmanlarımız genlerinizi hemen inceleyecekler. Saçlarınız düz olduğu için karamsarlığa kapılmanıza gerek yok. Buna neden olan geni bulacak ve bu huysuz geni kıvırcıklık genine dönüştürmek için işe koyulacaklar. Böylece birkaç hafta içinde saçınız kalıcı bir kıvırcıklığa sahip olacak. Ayrıca ilk 100 müşterimiz arasına girerseniz kıvırcık gen kliniğinin genetik uzmanları fazladan ücret talep etmeksizin saçınızın renginde de kalıcı bir değişiklik yaratmaktan mutluluk duyacaklar. Katılmak istiyorsanız $2000'lık ön ödemenizi hemen gönderin. kıvırcık gen kliniğinin size kazandıracağı kalıcı kıvırcık saçlar için adınızı bekleme listesine yazdırın. DNA'nız kesinlikle zarar görmeyecek. Operasyon önümüzdeki yüzyıla değin gerçekleştirilemeyebilir. Öyle görünüyordu ki insanların saçının kıvırcık mı yoksa düz mü olacağını genler belirliyordu. Ama genetik özellikleri belirleyen DNA'ydı. Acaba genler DNA'yı belirleyebilir miydi? İşte bunu merak ediyordum. Peki ya DNA genleri belirleyebilir miydi? Genler kromozomları belirleyebilir miydi? Kısacası bu genler neyin nesiydi? Genler ya da DNA saçın kıvırcık veya düz olmasını ya da saç rengini nasıl belirliyorlardı? Saçlar genlerden mi oluşuyordu? Yoksa DNA'dan mı oluşuyordu? Şu palyaçonun öyküsü, DNA'nın dünya canlıları üzerinde benim düşündüğümden çok daha fazla güce sahip olduğunu göstermişti. Palyaço Dergisi, Cilt 21, Sayı 22. Hokkabazlık yapamaz, hoplayıp sıçrayamaz. Ama alt ve üst dudağını farklı yönlerde oynatabileceğinden kuşkunuz olmasın. Palyaço Dergisi okuyucularının efsanevi dudak ustası palyaço oynak dudak ile diğer palyaçolardan daha fazla ilgilenmelerinin nedeni onun bu yeteneği olsa gerek. Palyaço oynak dudak ile baş başa. PD. Alt ve üst dudağınızı farklı yönlerde oynatabilme yeteneğinizi ilk kez ne zaman fark ettiniz? OD. Daha beşikteyken alt ve üst dudağımı farklı yönlerde oynatabiliyordum. Aynı anda hem alt hem de üst dudağımdan salya akıtabiliyormuşum. Anaokulundaki yıllarımda dudağımın üst tarafıyla baş parmağımı emerken alt tarafıyla da süt içerek okuldaki çocukları etkilerdim. PD. Ama alt ve üst dudağınızı böylesine mükemmel bir şekilde kullanma yeteneğini geliştirmeniz yıllar süren bir çalışma gerektirmiş olmalı, öyle değil mi? OD. Hayır, köpükten balon yapmayı öğrenebilirsiniz. Pantolonunuzu düşürmeyi öğrenebilirsiniz. Suratınıza fırlatılan kremalı pastadan kaçmayı öğrenebilirsiniz. Hatta elinizde bir yaş günü pastası varken merdivenlerden aşağı düşmeyi bile öğrenebilirsiniz. Ama alt ve üst dudağınızı farklı yönlerde kullanabilmek gibi bir yetenek doğuştan gelir. Tıpkı tek kaşınızı oynatabilmeniz veya dilinizi kıvırabilmeniz gibi. Yani bu bana ailemden geçen bir yetenek. PD. Ha ha. OD. Ciddi söylüyorum. PD. Özür dilerim. OD. Babam bir vodvilde çalışıyordu. Espri yapma yeteneği yoktu. Ama alt ve üst dudağını öyle bir oynatırdı ki şaşar kalırdınız. Büyük annem de usta bir dudak oynatıcısıydı. Size iyi geceler öpücüğü verdiğinde iki kulak memenizde de ruj izi bırakabilirdi. P.D. Hoş bir kadınmış galiba. O.D. Bize kraliyet orkestrasını şef çubuğu kullanmadan sadece dudaklarıyla yöneten Max amcasıyla ilgili hikayeleri anlatmaya bayılırdı. Saç rengi ve çene biçimi gibi görünüş özelliklerinin aile içinde kuşaktan kuşağa geçebildiğini ve bu tür özelliklerin DNA tarafından belirlendiğini çoktan öğrenmiştim. Ama bu dergide yazılanlara göre dudak oynatma gibi bazı yetenekler de kuşaktan kuşağa aktarılabiliyordu. Bir molekülün fiziksel yetenekleri ve hünerleri belirleyebilmesi ne kadar da olağanüstü bir şey. Bir önceki sayfada okuduklarım beni hayrete düşürmüştü. Ama bu sayfada yazanlar kanımı dondurdu. Doğumdan sonra ayrılan ikizler maskeli baloda yeniden bir araya geldiler. Bu resmi oldukça şaşırtıcı buldum. Resme saatlerce baktığım halde ikizler arasında tek bir fark bulamadım. İkizlerin gerçekten de tıpatıp aynı oldukları sonucuna vardım. Bu DNA'larının da tamamen aynı olduğu anlamına geliyordu. İkizler doğdukları günden beri birbirlerinden ayrıydılar. Demek ki partide ne giyeceklerini önceden konuşmuş olamazlardı. Ama her nasılsa ikisi de aynı kıyafeti tercih etmişti. Böyle bir şey mümkün olabiliyorsa DNA'nın gücü, görünüş özellikleriyle sınırlı değil demekti. Yeteneklerin belirlenmesini de aşıyordu. Demek ki DNA'nın sahip olduğu bu eşsiz güç, insanların düşünme biçimini bile etkileyebiliyordu. Acaba DNA gerçekten de beynin işleyişini kontrol edebilir miydi? Eğer öyleyse bunu nasıl yapıyordu? O öğleden sonra çöplüğün üzerine gri tombul bir damla düştü. Giderek daha fazla damla düşmeye başladı. Tam da bunun çok ferahlatıcı bir şey olduğunu düşünüyordum ki antenlerimin buruştuğunu fark ettim. Buruşuk antenlerden nefret ederim. Bu yüzden çöp yığınının içinden bir kutu bulup içine saklandım ve araştırmama orada devam ettim. İşime yarar bir şeyler bulamayınca bir de içine girdiğim kutuya bakayım dedim ve bütün dünya canlılarının yapıldığı olağanüstü madde hakkında önemli bir bilgi ele geçirdim. Hey çocuklar, zaman ne zamanı? Zaman, kaptan proteinin lezzetli ürünlerinden birini tatma zamanı. Kaptan protein, tadı bir harika. Ve sizin için de oldukça yararlı. Tıka basa protein dolu. Kimin umurunda? Tabii ki sizin. Siz de proteinlerden oluşuyorsunuz. Proteinlerden oluşan ya da işlerini yapmak için proteine ihtiyaç duyan organlarınızı biliyor musunuz? Kanınız, deriniz, saçınız, mideniz, kaslarınız, beyniniz.